Ayrım 19, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 224. Daniel hayati bir organı bedeninden sökülmüş gibi hissetti. Domuz diye kükredi, aptal. Daha önce Stan'e hiç söylemediği şeyler söyledi. Koşarak tarlalardan geçip eve gitti. Plaklarını ve bir parça elbise koydu, sırt çantasını yüklenip çiftlikten ayrıldı. Gevle'ye giden bir tır onu alana kadar saatlerce E4'te yürüdü. Güneye doğru devam etti, ormanlarda uyudu, elma erik çaldı, yaban yemişleri yedi. Södertalya'ya kadar onu arabasına alan yaşlı bir kadın ona sandviç verdi. Jönköping'e götüren genç bir adam ona yemek ısmarladı. 22 Temmuz akşamının geç bir saatinde Göteborg'a ulaştı. Birkaç gün sonra çok düşük ücretle limanda kaçak iş buldu. 6 hafta sonra bu sürede neredeyse aç ve açıkta yaşamış, genellikle merdiven aralıklarında uyumuştu. Bir gitar aldı. Hep düşünü kurdu, Django'nun gitarı. Selmer McAferry değildi, elden düşme bir Ibanez'di. Bir gemiye kapağı atıp New York'a gitmeye karar verdi. Yalnız hiçbir şey yazılıp söylendiği kadar kolay değildi. Pasaporta, vizeye ihtiyacı vardı. Üstelik gemilerde eskiden olduğu gibi o kadar kolay iş bulunmuyordu. Hatta temizlikçi olarak bile. Bir akşam limandaki işlerini bitirdiğinde iskelede bir kadın onu bekliyordu. Ann Catherine Lithorm adında şişman, pembe giysili bir kadındı. Şefkatli gözleri vardı. Sosyal hizmetler asistanıydı. Kadını arayıp Daniel hakkında konuşmuşlardı. Daniel arandığını ancak o zaman anladı. Kayıp ilanı verilmişti. Gönülsüz bir şekilde kadının peşine takılıp Yerntorget'teki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gitti. Ann Catherine telefonda Stan'le konuştuğunu, hakkında iyi bir izlenim edindiğini söyledi. Daniel'in endişesi daha da arttı. ''Seni özlemiş'' dedi kadın. ''Yalan söylüyor'' dedi Daniel. ''Geri dönemezdi, dayak yerdi, hayatı cehenneme dönerdi.'' Bunun üzerine Ann Catherine neler yaşadığını anlatmasını istedi. Dinledikten sonra değişik alternatifler sundu. Daniel hiçbirini beğenmedi. Kendi başının çaresine bakacağını söyledi. Ann Catherine'in endişelenmesine gerek yoktu. Ann Catherine daha çok gençsin, desteğe, rehberliğe ihtiyacın var diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Daniel, Stockholmlüler adını verdiği insanları düşünmeye başladı. Stockholmlüler çocukluğunda her yıl ziyaretine gelen psikolog ve doktorlardı. Ölçüyorlar, tartıyorlar, sorular sorup not alıyorlardı. Bir sürü test yaptırmışlardı, akla gelebilecek her türlü test. Daniel bunlardan hiç hoşlanmamıştı. Bazen gittiklerinde ağlamış, kendini yalnız ve göz altında hissetmişti. Annesini, onunla hiç yaşayamadığı hayatı düşünmüştü. Bu insanlardan nefret de etmiyordu. Gülümseyerek onu teşvik ediyor, övüyor, becerikli, zeki bir çocuk olduğunu söylüyorlardı. Doğrusu hiçbiri kötü bir şey dememişti. Bu ziyaretlerde de bir tuhaflık göremiyordu. Makamların bakıcı ailenin yanında nasıl olduğunu öğrenmek istemelerini doğal karşılıyordu. Öğrendiklerini dosyalara, raporlara kaydetmelerinin de bir sakıncası yoktu. Bütün bunları onlar için bir anlam ifade ettiğine yoruyordu. Bazen kimin geldiğine bağlı olarak ziyaretleri tarla işinden kurtulduğu için memnuniyetle karşılıyordu. Özellikle Stockholmlüler müziğiyle ilgilenmeye başlayıp gitar çalarken video çektikten sonra bazen ne kadar etkilendiklerini, birbirleriyle fısıldaştıklarını gördüğünde çektikleri videonun yayılacağını, müzik ajansları yahut stüdyo direktörlerinin eline geçeceğini düşünüyordu. Psikologlar ve doktorlar çoğu kez değişik insanlardı, soyadlarını hiç söylemezlerdi, isimleriyle tanırdı onları. Yalnızca bir kadın büyük ihtimalle kazayla kendini tanıtırken soyadını da söylemişti. Ama kadını bir tek bu nedenle hatırlamıyordu Daniel, ondan büyülenmişti. Nedeni yalnızca görüntüsü, uzun kızıl sarı saçları, çiftliğin yumuşak patikalara uymayan yüksek topuklu ayakkabıları değildi. Kadın ona içten gülümsemişti. Sahici bir gülümsemeydi. Adı Hilda von Canterbourg'du. Açık yakalı bluzlar elbiseler giyerdi. Kocaman gözleri, öpme duygusu uyandıran dolgun kırmızı dudakları vardı. Daniel Göteborg'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde otururken Hilda'yı düşünerek telefon açmak istediğini söyledi. Stockholm telefon defterini aldı, gergin bir ifadeyle sayfaları çevirdi. Bir an kadının sahte ad kullandığını ve ilk defa Stockholmlilerin bakım sektörünün sıradan memurlar olmadıklarını düşündü. Ama katalogda kadının adını buldu, numarasını çevirdi. Cevap alamadı, bir mesaj bıraktı. O gün şehir yardım kurumunun evinde geceledi. Ertesi gün Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne döndüğünde Hilda'nın aradığını, başka bir telefon numarası bıraktığını öğrendi. Hemen aradı. Hilda sesini duyduğunda sevinmişe benziyordu. Daniel'in çiftlikten kaçtığını hemen anladı. ''Çok üzüldüm, çok yeteneklisin.'' dedi. Daniel birden kendini çok yalnız hissetti, ağlama isteğini güç bastırdı. ''Bana yardım et.'' dedi. ''Sevgili Daniel,'' dedi kadın, ''senin için her şeyi yaparım ama bizim görevimiz yalnızca incelemek, müdahale etmek değil.'' Daniel bu sözü yıllarca hatırlayacaktı. Bu söz genç adamın yeni bir kimlik edinmesine ve bütün gücüyle bu kimliğe sahip çıkmasına neden olacaktı. Ama o zaman yalnızca derin bir acı duymuş ve parlamıştı. ''Nasıl yani, ne demek istiyorsun şimdi sen?'' Hilda'nın huzursuz olduğu açıktı. Hemen konuyu değiştirmiş, liseye devam etmesine, acele kararlar almamasını öğütlemişti. Daniel yalnızca gitar çalmak istediğini söylemişti. Hilda, müzik eğitimi al o zaman demişti. Daniel denize açılacağını, New York'a gideceğini, caz kulüplerinde çalacağını söylemişti. Şiddetle karşı çıkmıştı Hilda. Bu yaşta senin koşullarında olmaz demişti. Konuşmaları çok uzamış, Ann, Katrin ve diğer asistanlar sabırsızlanmaya başlamıştı. Daniel nihayet bu konuyu bir daha düşünme sözü vermiş, Hilda'yı bir daha görmeyi umduğunu söylemişti. Hilda da benzer bir dilekte bulunmuş ama buluşamamışlardı. Daniel bir daha görmemişti Hilda'yı. Hilda ile konuştuktan sonra denize açılıp New York'a gitme ve orada caz kulüplerinde çalma fikrini bir süre aklından çıkarmıştı. Fakat nasıl olduğunu anlamadan ortaya birileri çıkmış, pasaport bulmuş, vize almış, Vallenius şirketine ait bir yük gemisinde garson ve aşçı yamağı olarak iş bulmuştu. Gemi New York'a değil Boston'a gidiyordu. İş sözleşmesine ataçlı bir kağıt iliştirilmişti. Üzerinde mavi tükenmez kalemle şunlar yazılıydı. Berklee College of Music, Boston, Massachusetts. Good luck, he. Hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. ABD vatandaşı olacak, Dan Brody adını alacaktı. Fantastik, heyecanlı bir hayat yaşayacak ama kalbinin derinliklerinde hep yalnızlığı ve ihaneti hissedecekti. Kariyerinin başlarında sükse yapmaya çok yaklaşmıştı. Bir gün daha 18 yaşındayken Boston'da Hampshire Street'teki Riles Jazz Kulübü'nde Django'nun ruhu ve başka yepyeni bir ruhla solo çalmıştı. Dinleyicilerden bir uğultu yükselmişti. Hakkında konuşulmaya başlanmış, menajerler plak şirketi temsilcileriyle görüşmüştü. Ama hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorlardı. Cesaret ya da kendine güvenin. Son anda işler yatıyordu. Hayatı boyunca hep kendisinden daha az yetenekli ama daha girişimci insanların gölgesinde kalacak, yıldızların arkasında oturan adam olacaktı. Ve Blakost yerlerinde iskelede çalarken içinde yanan ateşi gittikçe daha çok arayacaktı. Lisbeth birkaç kapsamlı el hareketleri kaydı buldu. Tıbbi araştırmalar ve gelişmiş robotlar üretmek için kullanılıyordu. Bulduklarını Hacker Cumhuriyeti'nin derin nöral ağına aktardı. Çok çalışmaktan yemek yemeye ve müthiş sıcağa rağmen bir şeyler içmeye vakit bulamamıştı. En sonunda bilgisayardan başını kaldırdı ve bir şey içti. Ama su değil, Tulla Mor Diuv. Alkolü özlemişti, sevişmeyi özlemişti. Güneşi, abur cubur yemeği, denizin kokusunu, barların uğultusunu ve özgürlük duygusunu. Şimdilik viskiyle yetindi. Ayyaş gibi kokmamda mahzur yok diye düşündü. Bir ayyaştan başka türlü kokmasını hiç kimse beklemezdi. Riddler Fierden'e doğru baktı, gözlerini kapadı, tekrar açtı, gerindi, nöral ağdaki algoritmalar çalışsın, kendi kendine alıştırma yapsın diye bekledi. Mutfağa geçti, mikrodalgada bir pizza ısıttı, sonra Annika Giannini'yi aradı. Annika Lisbeth'in planlarından pek memnun olmadı. Israrla onu vazgeçirmeye çalıştı. Baktı ki ikna edemiyor, hiç değilse şüphelinin yalnızca videosunu çekmesini, başka bir şey yapmamasını söyledi. İmam Hasan Ferdusi ile iletişime geçmesini özledi. Hasan Ferdusi olayın insani boyutlarını anlamasına yardım ederdi. Lisbeth bu tavsiyeye kulak asmadı. Bunun üzerine Annika imamla iletişime geçti ve Valholmen'e doğru yola çıktı. Lisbeth pizzasını yiyip viskisini içti, Mikael'in bilgisayarını hackleyip şunları yazdı. Evdeyim, bugün bıraktılar. Hilda von Canterbourg, bul onu. Daniel Brolin'i de araştır, gitarist yetenekli. Benim yapacak başka işlerim var, ararım. Mikael, Lisbeth'in mesajını gördü, tahliyesine sevindi, telefonla ona ulaşmaya çalıştı. Cevap alamadı. Bir küfür savurup aldığı mesaj üzerine düşündü. Hilda von Canterbourg olduğunu demek o da biliyordu. Bu ne anlama gelirdi, Hilda'yı tanıyor muydu? Yoksa başka yollardan bilgi mi edinmişti? Bir fikri yoktu fakat emin olduğu bir şey vardı. Canterbourg'un peşine düşmesi için Lisbeth'in çağrısına gerek yoktu. Uzun zamandır bu işin peşindeydi. Yalnız şu Daniel Brolin denilen adamın olayla ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamadı. İnternette bu isimde bir sürü adam vardı ama hiçbiri gitarist değildi. Hatta müzikle bir ilgileri yoktu. Belki bu işe gerektiği kadar çaba harcamamıştı. Başka izlere fazlasıyla dalmıştı. Hilda von Canterbourg'un kız kardeşinin söylediği makaleyi dün akşam okumaya başlamıştı. İlk bakışta özel bir şey görememişti, genel geçer şeylerdi. Klasik bir konuydu, kalıtım ve çevre, bizi biçimleyen ne? Hilda von Canterbourg'un Leonard Bark adıyla yazdıklarında Mikael'in bilmediği bir şey yoktu. Siyasallaştırılmış bir konuydu. Sol daha çok sosyal faktörler ve imkanların belirleyici olduğunu savunurken sağ genetiğin iktidarının sözcülüğünü yapıyordu. Hilda von Canterbourg konunun siyasallaştırılmasının talihsizlik olduğunu düşünüyor, ideolojik bakış açısı ve temennilerin yönettiği bilimin her zaman yoldan çıktığına işaret ediyordu. Giriş yazısı çok endişeliydi, sanki birazdan çok sarsıcı şeyler söyleyecekmiş gibiydi. Her ne kadar eski kuşak Marksistler ve psikanalizcilerle polemiğe girip kişilik oluşumunda kalıtımsal faktörlerin 60'lı 70'li yılların araştırmacıları ve kamuoyunun sandığından çok daha etkili olduğunu savunsa da dengeli bir makaleydi. Genlerimizin bizi belirli bir kadere mahkum ettiğini söylemiyordu. Yalnızca bazı özelliklerimizde kalıtımsal ögeler vardı. Özellikle de olgunluk çağlarında. Kısaca genetik ve çevre bizi aynı ölçüde şekillendiriyordu. Mikael'in tahmin ettiği şeylerdi. Ama yine de şaşırtıcı bir şey vardı. Hilda'nın kişiliğimizi şekillendirdiğini söylediği çevre faktörleri, Mikael'in tasavvur ettiği gibi içinde yetiştiğimiz çevre, kültür, anne babamızın nasıl insanlar olduğu ya da bizi nasıl yetiştirdikleri mevzusu değildi. Hilda von Canterbourg çocuklarının gelişmesinde belirleyici rollerinin olduğuna inanan anne babalar kendi değerlerini abartıyorlar diyordu. Canterbourg'a göre kaderimizi belirleyen şey bize özgü çevremizdi. Başkalarıyla, kardeşlerimizle bile paylaşmadığımız biricik olan çevre. Bu çevreyi bulur ve kendimiz için yaratırdık. Örneğin bizi eğlendiren, etkileyen ve belirli bir yere yönelten bir şey bulduğumuzda olduğu gibi. Belki Blomkvist'in de Başkanın Bütün Adamları filmini izledikten sonra gazeteci olma arzusuna kapılması gibi. Kalıtım ve çevre sürekli birbirini etkiliyor diye yazıyordu Canterbourg. Genlerimizi teşvik edip çiçek açtıracak olay ve eylemlere yanaşırız. Bizi korkudan, rahatsız eden her şeyden uzaklaşırız. Canterbourg'a göre kişiliğimizi biçimlendiren şey genel ilişkilerden daha çok işte bu özel çevreydi. Kültürel ve ekonomik koşullarımız yeteneklerimizi geliştirmemiz için elbette bize imkanlar sunuyordu. Çevremizden değer yargıları ve düşünme tarzı miras alıyorduk. Ama bizi asıl biçimlendiren şey başkalarıyla paylaşmadığımız deneyimlerimizdi. Bunlar yüzeyde görünmeyebilirler diye yazıyordu. Ama uzun vadede kişiliğimiz üzerinde derin etkileri olacaktı. Adım adım ileri itecekti bizi. Kanterborg vardığı sonuçları birçok kurumun yanı sıra Mistra Minnesota Study of Twins, Reared Apart ve Karolinska Enstitüsü'nün İsveçli ikizler üzerine yaptığı araştırma kayıtlarına dayandırıyordu. Tek yumurta ikizleri yani monozigotik ikizlerin gen setleri neredeyse aynıydı. İşte bu nedenle kalıtım ve çevrenin önemini öğrenmek isteyenler için çok önemliydiler. Dünyanın dört bir tarafında birbirlerinden ayrı ortamlarda büyümüş binlerce tek yumurta ikizi vardı. Bazen biri, bazen ikisi birden evlatlık verilmiş ya da talihsizlik eseri doğum sırasında karıştırılmışlardı. Çoğunun öyküsü yürek burkucuydu. Ama kişiliğin şekillenmesinde kalıtım ve çevrenin rolünü araştıranlar için bulunmaz birer malzemeydiler. Doğumdan sonra birbirlerinden ayrılmış tek yumurta ikizleriyle birlikte büyümüş tek yumurta ikizleri, DNA'larını yarı yarıya paylaşmış ve birlikte büyümüş çift yumurta ikizleriyle de ayrı ortamlarda yetişmiş çift yumurta ikizleri kıyaslanarak inceleniyordu. Bütün araştırmaların sonuçları az ya da çok benzer diye yazıyordu Kanterborg. Kalıtım ve özel çevremiz kişiliğimizi birlikte belirliyor. Mikael rahatlıkla bu sonuçlara karşı hipotezler geliştirebilirdi. Asıl mesele araştırma materyalinin nasıl yorumlanacağıydı. Ama genel anlamda ilginç bir konuydu. Daha sonra değişik ailelerde yetişmiş ve birbirlerini ilk defa yetişkinlik çağında görmüş ikizlerle ilgili daha az ya da daha çok ilginç öyküler okuyacaktı. Birbirleriyle karşılaşan ikizler yalnızca görüntü olarak değil, davranış tarzlarıyla da birbirlerine ne kadar benzediklerini görerek şaşırmışlardı. ABD'nin Ohio eyaletinde Jim ikizleri denilen ikizlerin durumu çok ilginçti. Birbirlerinden farklı ortamlarda büyümüşlerdi. İkisi de Salem sigarası tiryakisi olmuştu, tırnaklarını yiyorlardı. Ağır baş ağrısından muzdariptiler. Garajlarını marangozhaneye çevirmiş, köpeklerine Toy adını vermişlerdi. İkisi de iki defa evlenmişti. Birinci ve ikinci eşlerinin isimleri aynıydı. Oğullarına James Allen adını vermişlerdi. Ve Tanrı bilir daha neler vardı. Mikael bu tür şeylerin sansasyon basınını nasıl ateşleyeceğinin farkındaydı. Ona göre şeyler değildi. Benzerlik ve tesadüflere göz dikmenin ne kadar kolay olduğunu biliyordu. Sansasyonel ve göz alıcı olanın nasıl rağbet gördüğünü, sıradan olanın belki tam da sıradanlıktan aldığı güçle hakikatle ilgili daha can alıcı şeyler söyleyenin nasıl geriye itildiğini bilirdi. Yine de ikizlerle ilgili bir dizi araştırmanın epidemiyolojik bilimde paradigma kaymasına yol açtığını görebiliyordu. Araştırmacılar genlerin iktidarına ve çevre faktörüyle kurdukları karmaşık uyuma gittikçe daha fazla inanmaya başlamıştı. Daha önce özellikle 60'lı 70'li yıllarda kişiliğimizin oluşumunda sosyal faktörlerin oynadığı role güçlü bir inanç vardı. Araştırmacıların çoğu dönemin popüler ideolojilerinin etkisi altındaydı. İnsan hakkında az ya da çok mekanik fikirler yaygındı. Yetişilen çevrenin yahut yetiştirme yöntemlerinin özel kişilikler biçimlendirmede neredeyse yasa düzeyinde belirleyici olduğu düşünülüyordu. Bunu bilimsel olarak ispatlamayı düşleyen çok kişi vardı. Belki daha iyi, daha mutlu insanlar yetiştirmenin yolu bulunacaktı. O dönemde ikizlerle ilgili çok sayıda araştırma yapılmasının nedeni buydu. Hilda von Kanterborg gibi çoğu kişi bunu kaçamak bir ifadeyle kasıtlı ve radikal diye formüle ediyordu. Mikael birden dikkat kesildi. Konuyu daha çok araştırmaya karar verdi. Doğru bir iz üzerinde olup olmadığından emin değildi, yine de derinlere daldı. Kasıtlı ve radikal sözü ile ikizler üzerine yapılan araştırmaları birlikte yazıp arattı. Roger Stepford diye bir isme rastladı. Profesör Roger Stepford Yale Üniversitesi'nde çalışıyordu. Psikanalizci ve psikiyatırdı. Freud'un kızı Anna'nın yakın çalışma arkadaşıydı. Karizmatik, çekici bir adam olduğu söyleniyordu. Jane Fonda, Henry Kissinger ve Gerald Ford'la çekilmiş fotoğrafları vardı. Gösterişli çevrelerle düşüp kalkıyor, kendini bir film yıldızı gibi görüyordu. Stepford asıl ününe pek de övünülecek bir şeyle edinmemişti. Şu kasıtlı ve radikal denilen şeyle ilgiliydi. Washington Post 1989 Eylül'ünde Stepford'ın New York ve Boston'daki 5 evlat edinme ajansının yöneticileriyle yakın ilişkisi olduğunu deşifre etmişti. Kadınlardan 3'ü psikoloji eğitimi almıştı, ikisinin Stepford'la aşk ilişkisi vardı. Büyük ihtimal evlilik vaadiyle manipüle edilmişlerdi. Aslına bakılırsa Stepford'un bunlara hiç ihtiyacı yok gibiydi. Stepford o zamanlar büyük bir otoriteydi. Evlat edinme ajanslarının kitaplıklarında referans olarak başvurulan kitapları vardı. The Egoistic Child bunlardan biriydi. Bu kitabında tek yumurta ikizlerinin ayrı ortamlarda büyümeleri halinde daha başarılı, daha bağımsız bireyler olacaklarını iddia ediyordu. Bu iddianın gerçekle alakasının olmadığı daha sonra ortaya çıkacaktı. Ama o zamanlar Amerika'nın doğu sahillerinde isim yapmış terapistlerin itibar ettikleri bir fikirdi. Yani yönetici kadınların Stepford'a güvenmemeleri için bir neden yoktu. Stepford kadınlarla bir anlaşma yapmıştı. Evlatlık verilecek ikizler geldiğinde Stepford'u haberdar edeceklerdi. Çocuklar Stepford'a danışılarak evlatlık verilecekti. 46 bebek bu anlaşma çerçevesinde evlatlık verilmişti. Bunlardan 28'i tek yumurta ikizi, 18'i de çift yumurta ikiziydi. Evlatlık alan aileler evlatlık aldıkları bebeğin ikizi olduğunu bilmeyeceklerdi. Bununla birlikte aileler Stepford ve ekibinin evlatlık alınan çocukları her yıl ziyaret etmesi ve çeşitli testlere tabi tutmasına müsaade etmek zorunda kalacaklardı. Bu çocukların iyiliği için gerekliydi. Ailelerin büyük bir özenle seçildiği iddia ediliyordu. Bir sürü süslü laf edilmişti. Ama terazinin öteki kefesindeki niyetin daha ağır bastığı ortadaydı. Yönetici kadınlardan biri Rita Bernard çok tuhaf bir şeyin farkına varmıştı. Stratford çocukları statü, eğitim, dinsel aidiyet, mizaç, kişilik, etnik köken ve terbiye anlayışı açısından bütünüyle farklı ailelere verme konusunda ısrar ediyordu. Çocuklar için en iyisini düşünmekten çok kalıtım ve çevreyle ilgili yaptığı araştırmayı düşünür gibiydi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 234.